Ayrım 36. Hesaplaşma. Jack Dubrul. Sayfa 337. Lindstrom bitmekte olan sigarasının kalanıyla yeni bir sigara yaktı. Eklemleriyle ovuşturarak kenarları kızarıp sulanmış gözlerinden yorgunluğu atmaya çalıştı. Bobok bir rezalete dönüşmek üzere. Bu sabahın erken saatlerinde Fairbanks'teki deponun güvenlik görevlilerinden bazıları tesisi çevreleyen parmaklıkların içinde North Slope'a bir sonra gönderilecek malzemelerin yanında 4 kişi bulmuşlar. İçeriye izinsiz giren bu kişileri tutuklayıp derhal polise haber vermişler. Ardından da bu sabah saat 10 sularında Peel, Fairbanks'te bazı mensuplarının yasalara aykırı olarak alıkonuldukları gerekçesiyle büyük bir basın toplantısı düzenledi. Bizi sokaklardan adam toplayan bir avuç Gestapo gibi davranmakla suçladılar. Tanrı aşkına, kahrolası muhabirler, bizi arayıp işin aslını öğrenmeyi akıllarına getiremediler. Birkaç saat içinde deponun ana kapılarının önünde aşağı yukarı 200 kişi protesto gösterileri yapmaya başlamışlar. Göstericiler Peel'ın verdiği medya kitlerini kullanmışlar. Başlangıçta sakindi ama olay artık isyan boyutlarına vardı. Parmaklıkların üzerinden şişeler atılmış, protestocular erişim yollarında yerlere yatmışlar. Bu tür saçmalıklar işte. Üstelik oradaki göstericiler gerçek Peel mensupları bile değiller. Çoğunluğu yerli haklarını savunan avukatlardan, nükleer silah karşıtı göstericilerden oluşmuş. Birbirleriyle hiç uyuşmayan ve kesinlikle insana pek de mantıklı gelmeyen gruplar. Ama birileri dikkatleri üzerlerine çekmeye başlayınca bu eyaletteki tüm kaçıklar da onlara katılmaya hazırdırlar. Bu ayak takımı bir virüsten daha süratle çoğalıp değişirler. Mercer bunun buradaki bilgisayarlarda yaşanan problemlerle ilgisi var mı diye sordu. Lindstrom yorgun bir sesle hayır dedi. Bilgisayardaki sorun günün 2 numaralı baş ağrısı. Birkaç saat önce bütün sistem bozuldu, tamamen dondu. Klavyeler, disk sürücüler hiçbir şey çalışmıyor. Ted ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ne düşünüyorsun? Mercer sorusunu Mopsy'nin hırslı omuzlarıyla sırtına yöneltmişti. Bunun gibi bir kilitlenmeyle ilgili mi? Konfigürasyonda bir arıza veya ani bir güç artışının işletim akülerini yaktığını düşünüyorum. Bunu bir bilgisayar korsanının yapmış olma olasılığı var mı? Hayır, sorun çok daha karmaşık. Protokol güvenliği sisteme izinsiz olarak yapılacak bir girişi algılayıp otomatik olarak engeller ve öyle hızla geriye dönerek arama yapar ki korsan daha bilgisayarının başından kalkamadan enselenir. Bu sistem FBI'ın ana bilgisayarından bile daha güvenlidir. Aklıma geldi de Mercer Collins'e döndü. Mercer'ın bunu söyleyeceğini tahmin eden Collins, evet aradım. Sen de FBI başkanının kişisel numarasının olduğuna inanamıyorum. Tanrım, gerçekten müthişti. Dick Hanna ile konuşmak yani. Aslına bakarsan o bir polis Mike, tıpkı senin gibi. Yalnızca daha büyük bir ofisi ve daha uzun bir unvanı var. Elmendorf'la irtibata geçeceğini söyledi mi? Evet, Amiral Morrison'ın hava kuvvetlerinin genelkurmaydaki temsilcisi General Kelly ile temas kurduğunu söyledi. Yani tam bir işbirliği sağlamış durumdayız. Lindstrom Mercer hava kuvvetleri mi? Ne bekliyorsun, 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını mı diye takıldı Mercer'a. İzci eğitimi Andy, sen de hazırlıklı ol. Çocuklar, Mossy yüzünde sıkıntılı bir ifadeyle sandalyesinde döndü. Siz konuşmadan da zaten yeterince zorlanıyorum, tamam mı? Çalışırken biraz sessizlik benim için iyi olur. Ayrıca sigara dumanına da kesinlikle ihtiyacım yok. Mossy'nin ters konuşmasından ötürü şaşırmış olan Lindstrom, evet tabii Ted dedi. Bilgisayar operatörü Alyeska'da çalışmaya başladığından beri yumuşak başlı davranmaktan başka bir şey yapmamıştı. Lindstrom, Mossy'nin kafasının sistemdeki sorun yüzünden belli ettiğinden daha fazla karışmış olduğunu tahmin etti. Biz ofisime gidiyoruz, bir şey bulursan ara. Tamam. Mossy içini çekip tekrar verilerin kaymakta olduğu ekrana döndü. Kemikli parmakları klavyenin üzerinde sırasını bekleyen bir müzisyeninkiler gibi hazırlandı. Lindstrom'un ofisine döndüklerinde bekleyiş de başladı. Mercer'ın nedenli gergin göründüğü gözünden kaçmayan Lindstrom, ''Tanrım, biraz gevşe'' dedi. ''Bu konuyu dün konuşmuştuk. Petrol akışını engellemek amacıyla sıvı nitrojen kullanmayı isteyen biri olursa bunun için mantıklı tek yerin Fairbanks'teki depo olacağında hepimiz görüş birliğine varmıştık ve aşağılık herifleri dün gece yakaladık. Mercer anında karamsar bir tavırla yanlarında nitrojen tankları var mıydı? Paslanmaz çelik silindirler diye sordu. Hayır, oraya büyük bir olasılıkla malzemelerini kullanabilecekleri en iyi yeri keşfetmek amacıyla gitmişlerdi. Lanet olsun, her yere yayılmış binalar ve ekipman yığınlarının olduğu o depo 26 bin metrekare falandır. Tuvaleti bulmak bile birkaç saat sürer. Mercer'ın suskunluğu Lindstrom'un anında sesini kesmesine neden oldu. Mike Collins bir profesyonelin bir diğer profesyonele duyduğu güvenden kaynaklanan övgüyle başını hafifçe sallayarak Mercer'a onu onayladığını belirtti. Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Mercer bilgisayar sisteminiz operasyonlarınızın ne kadarını denetliyor diye sordu.
Kahretsin hepsini. Günümüzde dünyanın nasıl döndüğünü sen de bilirsin. Bilgisayar sana izin vermeden hiçbir şey yapamazsın.
Boru hattının tamamını kapatabilir mi?
Tabii, buradan bütün sistemi uzaktan kumanda edebiliriz ama etmiyoruz. Bütün pompalama istasyonları özerktir. Günün 24 saati izlenirler. Ama herhangi bir yerde bir şey meydana geldiğinde son söz onların olur. Eğer bir sorunla karşılaşırlarsa boru hattını kendileri de kapatabilirler.
Bir şekilde otomatik olarak engelleme gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Sistem pompalama istasyonlarının yönetimini üstlenip, istasyonların özelliklerini devre dışı bırakıp bağımsız olarak işleyebilir mi?
Ne demek istediğini anlamadım.
Mercer kastetmek istediği şeye yönelik herhangi bir belirsizlik kalmaması için ağır ağır ve anlaşılır biçimde konuştu. Bilgisayarınız boru hattının yönetimini eline geçirebilir mi? Lindstrom'un soruyu yanıtlaması birkaç saniye sürdü ve cevap verdiğinde kendisi bile verdiği cevaptan hoşlanmadı.
Bilmiyorum.
Telefon çaldı ve hem Collins hem de Lindstrom irkilerek sıçradılar. Telefona Lindstrom cevap verdi. Birkaç saniye dinledikten sonra da aleti güvenlik şefine uzattı. Sinirli parmaklarıyla beceriksizce bir sigara yakmaya çalışan Lindstrom, Mercer'a döndü. Gözleri büyümüş ve dışarıdan binanın içine sızan soğuğa karşın yüzü terle ıslanmıştı. Önce Collins sadece birkaç kez homurdanıp, bir kez de alçak sesle küfür ederek az konuştu. Telefonu kapattığında yüzünün rengi gözle görülecek şekilde atmıştı ve elleri titriyordu.
Arayan devlet polisinden Ken Bassett'tı. Bir kaza olmuş. Depodaki güvenliği arttırmak üzere 5 ve 6 numaralı pompalama istasyonlarından gelecek adamları taşıyan iki minibus Dalton otoyolunda yoldan çıkmış. İki ekip arabası şu anda olay yerindeymiş ve görünüşe bakılırsa kurtulan olmamış.
Ne? Mercer'ın sesi şaklayan bir kırbaç gibi çıkmıştı.
Polisler olay yerine yeni ulaşmışlar ama minibüslerin yoldan çıkmalarının üzerinden epeyce zaman geçmiş olabilir. Kazanın meydana geldiği yerle pompalama istasyonlarından ayrıldıkları saat hesaba katıldığında en az 6 saat olduğunu söyleyebilirim.
Mercer Lindstrom'un masasının arkasındaki aralık olan alüminyum panjurların arasından dışarıya baktı. Alacakaranlığa birkaç dakika vardı. Ondan kısa bir süre sonra da tamamen karanlık çökecekti. Yağmur gümüş renkli oluklar halinde camlardan aşağı iniyordu. Oraya gitmemiz lazım.
Orası 750 kilometre kuzeyimizde kalıyor.
Mercer öyleyse burada oturup mesafeyi tartışmayalım diye çıkıştı. Böyle bir mesafeyi kat edebilecek helikopteriniz var mı?
Evet ama...
Lindstrom kendisi gibi davranmıyordu. Bir kriz yaşanıyordu ve o bunun farkında bile değildi. Mercer onun tereddütünden kaynaklanan boşluğu kolayca doldurdu.
Mike, o pompalama istasyonlarını ara. Her şeyin yolunda olduğundan emin ol. Collins onlara bilgisayardan da ulaşılabilir diye belirtti.
Bilgisayar çökmüş durumda, yoksa unuttun mu? Ayrıca o istasyon açan adamların çoğu Fairbanks'e çağrıldılar ve artık ölüler. Geride kalan adamların hala hayatta olduklarından emin olmanı istiyorum. Collins görünüşte birbirlerinden farklı olan üç durumun birbirleriyle bağlantılı olabileceğini derhal kavradı. Gereken telefon görüşmelerini kendi ofisinden yapmak için aceleyle odadan fırladı. Andy, pilotumuzla irtibat kur ve bizi Dalton otoyoluna götürmesi için acil bir uçuş planı yapmasını sağla. Ben de Elmendorf'u aramak için dışarıdaki resepsiyonistin masasına gidiyorum. Elmendorf'takilere ihtiyacımız olacak. Mercer konuşurken kapıya yönelmişti bile. Neler oluyor? Lindstrom'un sarsılmış olduğu artık açıkça görülebiliyordu. Üçüncü Dünya Savaşı. Alyeska Deniz Terminali. İşkence dolu 20 dakika uzayarak geçerken duvar saatinin tik takları ölmekte olan bir insanın kalp atışlarını anımsatıyordu. Mercer'ın Elmendorf'u araması her bir helikopterde hava kuvvetlerine mensup tam teçhizatlı 8 komandonun bulunduğu 2 Huey'nin hazır olmasını sağlamıştı. Sözünün eri olan Dick Hanna, Washington'daki yöneticileri hemen harekete geçirmişti. Andy Lindstrom, Alyeska'nın göreve hazır ve kuzeydeki pompalama istasyonlarına uçma fırsatının üzerine atlayacağını düşündüğü deneyimli helikopter pilotlarından birini aramıştı. Pilot onlarla 30 dakika sonra Valdez Havaalanı'nda buluşacaktı. Mercer ve Lindstrom, Mike Collins'in telefon görüşmelerini bitirmesini bekliyorlardı. Sonra da Ted Moosey'nin boru hattı bilgisayar işletim sisteminin yeniden devreye sokulması ile ilgili son sözlerini dinleyeceklerdi. Helikopter pilotuyla olan randevularına 10 dakika kala nihayet odasından çıkan Collins'in hava şartlarından kaynaklanan çizgilerle dolu yüzünde korkutucu bir ifade vardı. Gözleri cam gibi ve cansızdı. Sol yanağının içine doldurduğu tütün topağı neredeyse bir beyzbol topu büyüklüğündeydi. 5 veya 6 numaralı istasyonlara ulaşamıyorum. Telefonu, alıcı vericiyi ve kısa dalga radyoyu denedim. Hatta faksı bile. Cevap yok. Paniğe kapılan Lindstrom, cevap yok da ne demek? Hepsini Fairbanks'a yollamadın değil mi diye sordu. Tabii ki yollamadım. O kadar salak olduğumu mu sanıyorsun? Kesin şunu. Bir kıç kurtarma seansının başlamakta olduğunu sezen Mercer durumu olabildiğince çabuk engelledi. Bu tür bürokratik aptallıklar için ne sabrı vardı ne de zamanı. Çok önemli bir durumla karşı karşıyayız ve burada oturup parmaklarımızla birbirimize hedef gösterecek vaktimiz yok. Mercer bir kez daha kendisini Collins ve Lindstrom adına karar alırken bulmuştu ve iki adam da itiraz etmeden ona itaat ediyorlardı. Andy, senin burada kalıp iletişimimizi koordine etmeni istiyorum. Aynı zamanda bilgisayar uzmanınızla da ilgilen. Sistemin denetimini acilen tekrar elimize geçirmek zorundayız. Mike, sen ve ben 5 numaralı pompalama istasyonuna gidiyoruz. Yerinde yapılacak bir inceleme çok önemli. Helikopterinizde Elmendorf'la temas etmemi sağlayacak donanım var mı? Collins bilmiyorum diye itiraf etti. Ağzındaki tütün topağını şiş olan yanağından diğerine aktarmıştı ve büzmüş olduğu dudaklarından dışarıya ince bir sarı su sızıyordu. Bu konuyu helikopter pilotu Ed'le konuşmam lazım. Tamam, gidip Ed'le konuşalım öyleyse. Mercer biraz tereddütte olsa da bunu belli etmedi. Asla sorgulamamayı öğrenmiş oldu. O yoğun sezgisel düzeyde hareket ediyordu. Havaalanına vardıklarında aldatıcı bir huzurla çökmüş olan gece gökyüzünü tamamen karartmıştı. Öğleden sonra aralıksız yağan yağmur en sonunda durmuş, ağaçları sularıyla ağırlaştırmıştı. Ancak hafif bir esinti yeni bir sağanak dalgasının toprağa düşmesine yol açmıştı. Ve hafif rüzgar bu geceye uygun değildi. Şiddetle esmeye başlamış olan rüzgar Mercer'ın uzun adamlarını rahatlıkla atmasını etkileyen sağanakla birlikte açık araziyi kasıp kavuruyordu. Terminale 40 metre uzaklıkta duran ve yapay ışıklarla yıkanan bir Bell Jet Ranger, Cessna 182'lerin, Twin Otter'ların ve bir adet özel uçağın yanında aşırı gelişmiş bir böcek gibi kalmıştı. Karanlık bir şekil, kayıtsız bir tavırla helikopterin keskin açılı plexiglas ön camına yaslanmış, yapılı kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Işıkların altındaki yolcular pilotu göremeden önce pilot onları görebilmişti. Helikopter pilotu terminalden yayılan ışığa dikkatle bakıp içlerinden birini tanıyınca bir kahkaha patlattı.
Kalın bariton sesiyle bir adım daha yaklaşmayı aklından bile geçirme Mercer dedi. Afro-Amerikalıydı. Askeri başsavcı bana 50 adım yaklaştığın takdirde seni pataklamaya hakkım olduğunu söyledi.
Mercer, Eddie diye seslendi. Eddie Rice.
Ta kendisi beyaz çocuk ve şaka yapmıyorum. Benden uzak dur dostum. Sende cidden kötü bir cücü var.
Dipnot. Batı Afrika'ya özgü bir tür muska. Bu muskalarla ilgili batıl inançlar ve törenler.
Ve seni tekrar etrafımda görmek istemiyorum. Sen yaşamama girmeden önce uçuş sicilim mükemmeldi. Ve yönetim bana altın saatimi verene kadar da sicilimi tek bir kazayla sınırlamak istiyorum.
Collins'in birkaç adım önünden yürüyen Mercer, sana altın saat verirler Eddie. Sen de onu birkaç tane litrelik bira için satarsın.
Hala uçarken içki içiyor musun diye cevap verdi.
Birbirlerini bir daha asla görmeyeceklerini zanneden Mercer ve Eddie Rice yeniden buluşmuşlardı. İki dost gibi birbirlerine sarıldılar. Rice'ın sağlam yapılı biri olduğu kapitone uçuş tulumunun içindeyken dahi belli oluyordu. Vücudu sıkı, sırım gibi kaslıydı. Mercer kadar uzun boylu olmasa bile omuzları onunkilerden daha geniş, boynu bir ağaç kökü kadar kalındı. Rice yakışıklıydı. Sporcuların ya da müzik idollerinin sahip oldukları bir yakışıklılığa sahipti. Cildi pürüzsüz ve pırıl pırıldı. Çukura kaçmış yuvalarındaki gözleri iri ve parlaktı. Yalnızca sağ gözünde koyu renkli tek bir damar aklarının mavimsi beyazlığını bozuyordu. Çekici olmayan tek özelliği iki sıra çentikli sararmış tablet şeklinde ne çok aralıklı ne de çok sıkışık olan küçük biçimsiz dişleriydi. Eddie Rice bir yıl önce donanmada amfibi hücum gemisi Inch'ın Sikorsky Sea King'lerinden birine kumanda eden bir teğmendi. Hawaii'de yaşanan kriz esnasında Mercer'ı Kitty Hawk adlı uçak gemisinden Inch'ına nakletmek gibi bir talihsizliğe uğramıştı. Mercer Rice'ın helikopterini kaçırmış ve Birleşik Devletler'in belini sonsuza kadar bükebilecek yıkıcı bir işgali önleyebilmek için pilota kendisini Hawaii'ye uçurmasını emretmişti. Nükleer bir füze saldırısını engelledikten sonra kaçışları sırasında Mercer, Eddie ve Valery Borodin adında bir Rus bilim adamı içinde bulundukları helikopteri Kuzey Pasifik'te düşürmek zorunda kalmışlardı. Kazada Eddie ciddi şekilde yaralanmış ve 3 ayını Pearl Harbor'daki Deniz Kuvvetleri Hastanesi'nde geçirmişti. Mercer en son olarak donanmanın Rice'ı şerefle terhis ettiğini ve yaşamının geri kalan kısmında rahat etmesini sağlayacak bir sakatlık tazminatı vermiş olduğunu haber almıştı. Mercer Alaska'da Birleşik Devletler Donanması'ndan emekli olmuş Eddie Rice'dan çok Nanook'la karşılaşmayı bekliyordu. Dipnot Nanook veya Nanooka, kelime anlamı Eskimo dilinde kutup ayısı anlamına gelen Nanook, Eskimo mitolojisinde ayıların efendisidir. Avcıların tüm uygulanabilir tabulara uyup uymadıklarına ve ayıları avlamayı hak edip etmediklerine karar verir. Rice Mercer'la sana şu kadarını söyleyeyim, yaklaşık yarım saattir 12 saatlik içki içtim diye dalga geçti. Hawaii'de serseri bir Rus denizaltısını izlemeye çalıştıkları o dehşet dolu uçuşta Mercer Eddie'ye bira ikram etmiş, sağ kalıp da araştırma kurulunun karşısına çıkma olasılığının neredeyse sıfır olduğunu düşünen pilot bu ikramı minnetle kabul etmişti. İki adamın hastanede geçirdikleri sürede güldükleri pek çok şeyden biriydi bu da. Eddie geçen Noel'de Mercer'a o uğursuz uçuşta paylaştıkları marka olan Sapporo'dan tek bir şişe göndermişti.
Mercer, burada ne işin var diye sordu.
Lanet olsun, ben de sana aynı şeyi soracaktım. İzin günümde acil durum çağrısı alıyorum ve karşıma çıkan kişi tanıdığım en tehlikeli adamdan başkası değil. Hikayen ne?
Hawaii macerasının arkasındaki Rus'u hatırlıyor musun? Yine ortaya çıktı ve şu anda yalnızca birkaç saat kuzeyimizde olabilir.
Kim? Şu Ivan Kerry bir şey mi? Benimle dalga mı geçiyorsun?
Keşke geçseydim.
Rice Haiti'li büyük annesinin en büyük iki korkusunu eski Haiti gizli polisi ve geleneksel büyünün en karanlık tiplerinden birini armağanlayarak kahretsin. O herif Tonton Macoute ve Baron de Morton bir araya getirilmiş hali dedi. Karın deşen Jack'i de onlara eklersen toplamları ancak Kerikov'un yarısı eder.
36. ayrımın sonu. Sayfa 346.